Ayrım 87, sayfa 364. Türk-Sovyet münasebetlerinin gelişmesi ve karışık safhalar. Büyük Millet Meclisi açılmıştı fakat yalnızdı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'nde müttefikleri olan ve harp sonunda yenilen devletlerle Ankara'nın zaten bir ilişkisi olamazdı. Doğuda İran özgür bir devlet sayılamazdı. Bir taraftan yabancı müdahaleler, diğer taraftan feodal klerikal yapısından gelen iç zaaflar arasında varlığıyla yokluğu belli olmayan perişan bir ülkeydi. Eski Rusya ile sınırımıza düşen Güney Kafkasya'da gerçi milli hükümetçikler kurulmuştu. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'la zaten sınır komşusu değildik. Ermenistan ise Paris'teki Müttefikler Komisyonu'nun barış hazırlıkları edebiyatında Anadolu aleyhine suni şekilde şişirilmek istenen karışık bir komşuydu. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de dış alemle münasebetler bakımından bu şartlar böyle bir yalnızlık içinde işe başladı. Fakat dış alemle münasebetler kurmayı ve bu münasebetlerden kendi hayrına dayanaklar aramayı ilk el atılacak işlerin başında bildi. O sırada dış yardım ve dayanaklar düşünülünce akla gelen yalnız Rus Şuralar Hükümeti, parantez içinde Sovyetler Birliği yahut günün yaygın tabiriyle Bolşeviklerdir. Bolşevikler veya Bolşeviklik hakkında kimsenin açık doğru bir şey bildiği yoktu. Fakat şimalde bir ihtilal olmuştu. Türklerin tarihi düşmanı olan Çarlık Rusyası yıkılmıştı. Parantez içinde Şubat 1917. Arada bir takım çabalardan sonra Bolşevikler denilen ihtilalci kadro iktidarı almıştı. Parantez içinde 7 Kasım 1917. Gerçi bu rejime karşı dış saldırılar, iç savaşlar devam ediyordu. Ama Bolşevik iktidarı daha ilk günden ilhaksız ve tazminatsız sulh prensibini ortaya atarak milletlerin azatlığı bayrağını açmış görünüyordu. Nitekim 3 Mart 1918 tarihinde Osmanlı hükümetiyle de ilhaksız tazminatsız sulh prensibini uygulayan bir sulh antlaşması yapıldıktan başka, 1878 Osmanlı-Rus harbi sonunda Ruslara terk ettiğimiz topraklar, parantez içinde Kars, Ardahan ve Batum sancaklarını, Elbiye-i Selase yani üç vilayetler, gene bu anlaşmayla Türkiye'ye iade ediyordu. Parantez içinde Brest-Litovsk Muahedesi. Böylece Anadolu'da milli hareket önderlerinin düşüncelerinde Bolşevikler, daha evvelce de değindiğimiz gibi, dumanlı, karışık çizgiler halinde de olsa başvurulabilir tabii bir müttefik gibi görünüyorlardı. 23 Nisan'da açılan Büyük Millet Meclisi, daha vekiller heyetine dahi seçmeden ve geçici idarecilerin aldığı bir kararla 26 Nisan 1920'de Moskova'da Sovyetler Birliği İcra Komiserleri heyetine bir mektup yazarak ihtilalci Rusya ile birlikte emperyalizme karşı müşterek mücadele azmini bildirdi. Moskova'ya bir heyet göndermek yolundaki kararını açıkladı. Bu mektup yeni Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında resmi ilişkilerin başlangıcıdır. Fakat bu noktada biz işin biraz daha öncelerine göz atmalıyız. Ondan sonra seçilen heyetin hareket ve faaliyetleriyle alınan sonuçlar üzerinde durabiliriz. Ankara'nın daha ilk adımda Sovyet Rusya'ya yaptığı müracaatta, milli hareket önderlerinin ve özellikle Mustafa Kemal'in Anadolu'ya ayak bastığı günden beri Bolşevik hareketine karşı dikkatli takip ve ilgilerinin etkili olduğunu kabul edebiliriz. Bu konuda ve Birinci Millet Meclisi'ndeki iç cereyanlar bahsinde verdiğimiz bilgi ve belgelere ek olarak, onun mesela daha Amasya'dan 23 Haziran 1919'da Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı uzun mektubun şu satırları oldukça fikir vericidir. Dipnot: Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 58. Bolşevizmin sureti telakkisi ve tecellisi dahi müzakere edilerek, esasen Kazan, Orenburg, Kırım vesaire gibi ahali-i İslamiye bunu kabul ederek, Diyanet, anane gibi işlerle zaten alakadar olmadığından, bunun memleket için bir mahsuru olmayacağı düşünüldü. Yalnız 17 Haziran 1920 bila numaralı şifreyle mütalaa-yı aliyeleri etrafında düşünülerek hakikatin Bolşeviklerin daha müessir bir vaziyete girmeleri halinde bir taraf görünmek azmiyle itilaf kuvvetlerini memleketimizden uzaklaştırmaya icbar ve aksi takdirde vatanımızın Bolşevik payi istilası altında kalmasına sebebiyet vereceklerini iddia etmek ve ona göre icabat-ı fiiliyesine kalkışmak muvafık olacaktır. Diğer taraftan İlk teklifin herhangi bir surette Bolşevikler tarafından yapılmasına intizar etmeyerek, derhal o havaliden dahile doğru mütenekkiren, parantez içinde gizli hüviyetle gönderilecek birkaç kıymetli zatın vasıtasıyla hemen müzakereye girişmek, anlaşmak pek muvafık olur. Bu suretle Bolşeviklerin bizim memleketimiz dahiline kesret, parantez içinde çoğunluk ve kuvvetle girmesine lüzum olmaz. İş bu gaye için zaten bu memleketin kudreti milliyesi hazır olduğu beyanı ile yalnız şimdilik mütenekkiren, mesela bazı murahhasların kabulü ve müstakbel vaziyetimiz esliha, mühimmat, vesayeti fenniye ve para ve icabında insan vermek gibi işler üzerinde müzakerat yapılabilir. Bu suretle anlaştıktan sonra kendilerini hudutta tutmak ve İtilaf kuvvetlerinin memleketi terk etmeleri için bir silah makamında kullanmak, tasavvur-u alileri veçhiyle pek münasip olur. En son haberlerin ve vaziyetin ve Bolşeviklerin kendilerine karşı İngilizlerle beraber düşman vaziyeti alan Ermeniler hakkında ne düşündüklerinin ve Bolşevizm ve buna müteallik olan hedefler uğrunda para fedakarlığına ihtiyaç olacağına göre bu maksatla kullanacak paranız ve vilayeti ahiren mürettep tahsisatı mestur eden istifade kabil olup olmadığının inba buyurulmasını rica ederim. İş bu telgrafnamenin alındığı tarihin bildirilmesini rica ederim efendim. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal. Dipnot: Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve İstiklal Savaşı safhasında Ankara ile Sovyetler Birliği arasındaki siyasi yazışmaların tümü Ali Kemal Meram'ın Türk-Rus İlişkileri Tarihi isimli eserinde verilmiştir. 1969 İstanbul. Türk-Rus münasebetlerinin Çarlar Rusya'sı da dahil olduğu halde tüm gelişmelerini açıklayan eserler bundan ibaret değildir. Profesör Akdes Nimet Kurat'ın Rusya Tarihi 1948 ile müşterek bir çalışmayla hazırlanan Olaylarla Türk Dış Politikası 1968 ve Feridun Cemal Erkin'in Türk-Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi 1968 ve gene Akdes Nimet Kurat'ın son çıkan Türkiye ile Rusya 1970 isimli büyük eseri ve diğerleri bu konu hakkında zengin kaynaklar teşkil ederler. Mustafa Kemal'in yazısındaki cümleler onun yeni bir hareket olan, doktrinleri henüz kendisince bilinmeyen fakat vatanın uğradığı zulüm ve istila karşısında galiplere karşı hem bir koz hem icabında bir dayanak hatta yardımcı kuvvet olarak kullanılabileceğini düşündüğü Bolşevikli karşısında o günlerdeki telakki ve tutumunu gereği gibi aydınlatmaktadır. Yani bu yazıda ve hele altı çizilen cümlede ifadesini bulan düşünce öyle sanıyorum ki Mustafa Kemal'i Anadolu'ya geçmeden önce de çok düşündüren hatta onu İstanbul'da işgal kumandanları veya şahsiyetleriyle temas yolları aramaya sevk eden ve bazı temaslara sürükleyen belki müphem ama kendisince gerçek jeopolitik bir duygunun ön sezisidir. Fakat o günlerde işgal makamlarının da Paris'teki Sulh Konseyi'nde dünyayı kesip biçip taksim etmekle uğraşan zafer sarhoşlarının da anlayış kabiliyetleri bu problemi değerlendirecek ölçülerin çok dışındaydı. Kaldı ki bu mektuptan önce ve Havza'dan Karabekir'le bu konuda başka yazışmalar da yapılmıştı. Dipnot: Bu konuda ve Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli büyük hacimli eserinde ilgi çekici çok malzeme vardır. Kitabımızın yapısı bütün bunların burada değerlendirilmesine bittabii müsait değildir. Ayrıca Mustafa Kemal'in kurmay heyetinden Hüsrev Bey'in, parantez içinde Gere'de, daha 7 Haziran 1919'da, yani Mustafa Kemal'in Anadolu karasına çıkışından 15 gün kadar sonra, Erzurum'da Karabekir Paşa'ya yazdığı, evvelce de kısmen değindiğimiz mektubun şu satırlarını da okuyalım. Gerek Avrupa havadisleri, gerek sizin kıymetli malumatınız, Bolşevikliğin kuvvetli olduğunu, Almanların da bu sulhü katiyen kabul etmeyeceğini tebşir ediyor. İstanbul'da, Zeyrek'te, limonluk içinde, sakin ve pek şairane odamızdaki hasbihalimizde gördüğüm pek necip ruhunuzun, yüksek zekanızın uzak görüşlü mütalaları, bana bu hususta düşüncelerimi arza ve bu hususta kıymetli mütalalarınızı istirhama cesaret vermişti. Bolşeviklik, Bulgaristan ve Macarların da katılmasıyla bugün İtilaf kuvvetlerinin emperyalist istilasına, hırs ve tamahına, gadir ve zulmüne karşı bir birleşme vesilesi oldu. Kavimlerin adet ve irfanına göre pek çok tadile muhtaç olan yüksek prensipleri bir tarafa bırakırsak, inşallah en muazzam ve metin bir millet olan Almanların vesaire. Bence milletin başındaki aydınların vereceği karar ya müstakil yaşamak ya toprağın altını üstüne tercih etmekte toplanırsa, her şeyden önce Bolşeviklerle temas edilmek, prensipleri anlaşılmak, İslam'da, Türk'te gelenekleri ve belli kanaatlere halel vermemek şartıyla tadilen nasıl kabul olunacağını, nasıl tatbik edileceğini kararlaştırmak, fakat hem hudut olup düşman taarruzatına karşı mukabeleyi temin etmek için silah, cephane, erzak almak cihetlerini sağlam kazığa bağlamak lazımdır. Ancak Bolşeviklerin Kafkasya'yı tamamen istila etmeleri ve bizimle el ele vermeleri ancak bizim için prensibin kabulünü mümkün kılabilecektir. Şahsiyetiniz bu bapta millete en büyük hizmeti yapmaya inşallah sizi muvaffak eyleyecektir. Dipnot: Hüsrev Gereden'in mektubundan Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz sayfa 61-62. Hüsrev Bey'in mektubu yorumlara ihtiyaç göstermez. Yalnız bu mektupta o zaman fikirleri işgal eden bir kaygı ayrıca belirtilmiştir. Bolşeviklerin bize yardım edebilmeleri için onların bütün Kafkasya'yı istila etmeleri ve Anadolu ile sınır komşuluğu kurmaları zorunluydu. Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önceye ait bir belgede, dipnot: Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 466, Mustafa Kemal'in 6 2 1920 tarihli mektubundan, Bolşeviklerle ilişki konusu bir başka yönden de açıklanmaktadır. Bu belge, Mustafa Kemal'in 6 Şubat 1920'de Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı ve genel durumu inceleyen uzun bir mektuptur. Bu mektuptan konumuzla ilgili olarak şu satırları alalım. Türkiye, Kafkasya'dan Bolşevik istilasını kolaylaştırmak ve onunla hareket birliği yapmakla, batıdan doğuya doğru Anadolu, Suriye, Irak, İran, Afganistan ve Hindistan kapılarını müthiş bir surette açmış olacaktır. Bu açık kapıları kapamak için müttefikler, taarruzi harekatı sevkülceşiyeyi, parantez içinde yani asker kuvvetiyle taarruz hareketlerine girişmeyi, yapacak kudretleri süratle tedarik edemezler. Gerekli hareket üslerine ise tabiaten malik değildirler. Böyle hareket ancak Batum'dan bahis konusu olursa da, bu halde dahi Kafkasya ile Hazar Denizi'nin arası tıkanmak için 400 kilometreden fazla uzaklaşmak icap eder. Bu hal karşısında İtilaf Devletleri, Bolşeviklerle Türklerin arasını Kafkas milletleri vasıtasıyla kesmek planını bulmuşlardır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve belki Kuzey Kafkas hükümetlerinin istiklallerini ilan ederek onları celbettiler. Şimdi onların Bolşeviklerle vuruşmalarını bir olup bitti yapmak için onları her surette teşvik ve takviye etmektedirler. Eğer bu plan muvaffak olur ve Kafkas milletlerinin bize karşı kat'i bir set vaziyeti almasıyla memleketimiz mahsur, parantez içinde çevrilmiş kalırsa, artık Türkiye için icabı mukavemet, parantez içinde yani dayatma imkanları, esasından yıkılmış olur. Ondan sonra siyasi mevcudiyetlerini tamamen kaybedebilecek olan Anadolu Türkleri, İtilaf Devletleri subaylarının kumandası altında müstemleke askerleri olarak ordular teşkil edecek ve Kafkasya milletlerinin İtilaf Devletlerinin itaati, parantez içinde emri altında toplanmasını ve Bolşevik istilasının durdurulmasını sağlamak için kan dökeceklerdir. Bu takdirde İtilaf Devletlerine mutlak teslim olmak halinde dahi Türkler için fedai nefs etmekten kurtulmak kabil değildir. Binaenaleyh Kafkasya Seddi'nin yapılmasını Türkiye'nin katiyen mahvı projesi sayıp bu seddi İtilaf Devletlerine yaptırmamak için en son vasıtalara başvurmak ve bu uğurda her türlü tehlikeleri de göze aldırmak mecburiyetindeyiz. Bu mektupları, belgeleri ve onların açığa vurduğu görüş ve kaygıları elbette ki 1919-1920 günlerinin şartları içinde değerlendirmelidir. Bu şartlar belirsizlik, çaresizlik ve ümitsizlik ve her tedbire başvurmaktır. O tarihte Bolşevikler henüz Kuzey Kafkasya sınırındaydılar. Kuban, Çerkezistan ve Dağıstan istila edilmiş, Petrovsk ve Erben taraflarında Azerbaycan sınırına varılmış fakat Güney Kafkasya'ya girilmemişti. Gürcistan'la sınır komşusuyduk. Azerbaycan'a Aras Nehri tarafından, parantez içinde Nahçıvan, Şahtahtı bölgelerinden bazı tampon idareler kurarak geçiş sağlama çabaları netice vermiyordu. Dipnot, bu konular Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizde incelenmiştir. Halil Paşa'nın hatıraları ise tarafımızdan derlenerek yayınlanmıştır. Akşam gazetesi Ekim-Kasım 1967. Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'ya Bolşeviklerle temas yetkisi de o sıralarda verildi.